Efendim hayırlı akşamlar. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gençlerimizi Eğitmek başlıklı yazısını sunacağız. İnsanı bir damla sudan yaratan Rabbi, ona yaşamayı isteyen bir nefis, düşünmeyi isteyen bir akıl, hissetmeyi isteyen bir kalp ve idrak etmek isteyen bir ruh vermiştir. Elbette keremi bol Mevlamız insana bu manevi ihtiyaçlarına uygun manevi gıdalar da var etmiştir. Nefsine tecrübe edeceği çeşitli hadiseler, aklına düşünüp fehmedecek ilimler, kalbine çeşitli hisleri tanıyacağı haller, ruhuna idrak edeceği mücerret kavramlar yaratmıştır. Rabbi insanı bu dünyada adeta çok yönlü bir eğitim, terbiye ve imtihanlardan geçirerek yetiştirmektedir. Bu serüvenin nihai maksadı ise maneviyatımızın bütün bu tecrübelerle olgunlaşıp gelişmesi neticesinde Rabbinin yüceliğini idrak etmemiz ve böylece güzel bir kul olmamızdır. Peygamberler insanlığın muallimleridir. Allah Teala ilk insanı peygamberlik vazifesiyle göndermiş, yarattığı günden beri insanoğlunu eğitimsiz ve rehbersiz bırakmamıştır. Allah Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Andolsun ki işlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran 164. Çünkü Rabbimiz insana, diğer mahlukata vermiş olduğu manevi kabiliyetlerin her birinden bir numune vererek bizi adeta alemin göz bebeği gibi yaratmıştır. O göz bebeğinin basiret nuruysa peygamberlerin getirdiği vahiy ve hikmettir. Başta peygamberler olmak üzere manevi rehberler insana insan olmanın yolunu gösterir. İşte insanların birbirine halef olarak dünyaya gelip cemiyetler oluşturmaları, ilim, irfan mektepleri teşekkül ettirmeleri de insanın akıl ve gönül dünyasının zenginleşmesine vesiledir. En büyük muallim ve mürebbi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği nesiller, insanlık tarihinin akışını değiştirmiş, insanlığı saplandıkları bataktan kurtarıp yüce ufuklara yönlendirmiştir. Biz de ahirette hesabı sorulacak bir emanet olan evlatlarımızı yetiştirirken mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme usulünden ders almalıyız. Peygamber Efendimizin çocuk eğitimiyle ilgili sünnetine baktığımızda her bir insanın kabiliyetine uygun vazifeler yükleyerek mesuliyet duygusunun gelişmesine büyük önem verdiğini görüyoruz. Başta küçük yaştan beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altında yetişmiş olan Hazreti Ali keremallahu vechehu olmak üzere gençleri eğitip yetiştirdikten sonra her birine liyakatine uygun vazifeler vermiştir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam davasındaki samimi gayretinin mükafatı olarak yüreği temiz gençleri meylettirerek yardım etmiştir. O zamanın en istidatlı gençlerini güzelce yetiştirip kabiliyetlerinden İslami hizmetlerde faydalanmayı nasip etmiştir. Dünyadaki bütün medeniyetler, kalbi henüz dünya hırslarıyla katılaşmamış, kendilerine anlatılanları can kulağıyla dinleyen, öğrenen ve samimiyetle inanan gençlerin fedakarca hizmetleri sayesinde yükselmiştir. Çünkü gençlik döneminde insanın aklı ve gönlü yeni bir habere açıktır. Yaşlılıktaki gibi o zamana kadar görüp alıştığı düşünce biçimine saplanmış değildir. Beden ve ruh gücünün zirvesinde olan gençlerin zekası parlaktır ve hadiselere yeni bir açıdan bakabilecek esnekliğe sahiptirler. En önemlisi de gençlerin duyguları coşkundur. Kalbi yumuşak toprak gibi hangi sevgiler ve inançlar ekilirse onu yeşertmeye elverişlidir. Bu sebeple gençler kendilerine bir gaye gösterilirse bütün varlıklarını o gayeye adamaya uygun yapıdadır. Bugün batılı pedagogların da kabul ettiği bir gerçek var. Çocuklarından beklenti içinde olan anne babaların çocukları daha iyi yetişiyor. Yapılan araştırmalara göre anne baba çocuğa bir vazife verip başarmasını beklediği zaman çocuk da kendisinde bunu başarma gücünü buluyor. Ama vazife vermemek sen yapamazsın demenin diğer şekli oluyor. Bu sebeple çocukları pek de çocuk yerine koymamak gerekiyor. Onlar belki henüz küçükler ama küçük görülmemeliler. Onlara vazife verip sonra aferin demek onların ruhunu besliyor. Zamanımızda çocuklar anne babalarının onlara bir vazife vermemesi yüzünden puan ve aferin ihtiyaçlarını sanal oyunlarda gidermeye çalışıyor. Sanal alemde aldığı sahte başarılarla kendini avutuyor. Peygamberimiz gençlere değer verilmeyen, cahil ve tecrübesiz ayak takımı muamelesine tabi tutulan bir devirde onlara büyük değer vermiş, istişare meclislerinde görüşlerini dinlemiştir. Hem de Selman radıyallahu anh gibi yabancı kökenli bir azatlı kölenin teklif ettiği savaş tekniğini uygulayarak onları her sahada görüş beyan etmeye teşvik etmiştir. Gençleri yok saymayıp, küçük görmeyip vazifeler vermesi, onların da kendilerini yetiştirmeye, vazifesini hakkıyla yerine getirmeye ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı mahcup etmemek için gayret etmeye sevk etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda, onun Mekke devrinde Darül Erkam'da gençleri Kur'an-ı Kerim'de yetiştirerek tebliğ ve irşat faaliyetlerinde görevlendirdiğini görüyoruz. Medine'ye muallim olarak gönderdiği Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, onun yetiştirdiği gençlerdendir. Zengin bir ailenin oğlu olan Mus'ab, yakışıklılığı ve iyi giyimiyle dikkat çeken bir delikanlıyken, bütün dünyevi imkanları elinin tersiyle itip kendisini İslam'ı tebliğe adamıştır. Peygamberimizin yetiştirdiği gençler arasında Kureyş'in zengin çocukları olduğu gibi Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh gibi fakir çoban delikanlılar da vardır. Ama o fakir çoban ilimle yoğrularak İslam fıkhının sayılı simalarından biri olacaktır. Allah Resulü'nün yetiştirdiği gençler saymakla bitmez. Bilhassa Medine devrinde yetiştirdiği suffa ashabını hem irşat faaliyetlerinde hem de orduda ve memuriyetlerde vazifelendirmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insan terbiyesinde de her bir insanı kendi kabiliyetine göre yetiştirme esası dikkat çeker. Hem de hiçbirinin kökenine, toplumdaki statüsüne, soy ve asaletine bakmadan, ayrımcılık yapmadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, azatlı kölesi Zeyd bin Harise ve onun oğlu Üsame bin Zeyd radıyallahu anhümayı çekinmeden ordu komutanı yapmıştır. Çünkü onlar buna istidatlıydı. Peygamber Efendimiz'i örnek alan sahabe-i kiram hazretleri, kölelerine ilim öğretir ve azat ederlerdi. Bize ulaşan birçok hadis-i şerifin senetlerinde sahabe alimlerinin azatlılarının adı geçer. İslam medeniyeti ilk döneminden itibaren büyük ölçüde gençlerin omuzlarında yükseldi. Esasen erkek çocukların yaratılışı kendilerinde bulunan özellikleri zirveye çıkarıncaya kadar kendini çeşitli sahalarda denemeye elverişli, deneyimci hatta maceracı bir kişilik özelliğine meyillidir. Allah Zülcelal erkek fıtratına alalade günlük işleri yapmakla tatmin olmayan, büyük işler başarmak isteyen bir kahramanlık ruhu koymuştur. Bu ruha Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle fütüvvet ruhu diyebiliriz. Fütüvvet, yiğitlik, cömertlik, yüce gönüllülük, asil ahlaka sahip olmak manasında bir terimdir ki, tasavvuf tarihinde bir dönem İslami kuralları sadece şeklen değil, yüksek ahlak ve karakter özellikleriyle hayata geçirmenin de adı olmuştur. Abbasiler devrinde ticaret sayesinde zenginleşen şehirlerin gençlerinde yozlaşma ve günahlara meyletme hali görülünce, tasavvuf ehli fütüvvet teşkilatıyla onları doğruluğa, yiğitliğe, kahramanlığa çağırmıştır. Moğol ve Haçlı seferlerinin önünde hallaç pamuğu gibi savrulan ümmeti tekrar dirilişe kavuşturansa, fütüvvet teşkilatının Anadolu'daki kolu olan ahilik teşkilatı olmuştur. Anadolu'nun İslamlaşması sürecinde savaşların yetim bıraktığı çocuk ve gençlerin ıslahı için ahiler çok mühim bir vazife icra etmişlerdir. Bu gençleri tasavvuf ehli ustaların yanına çırak verip yetiştirerek meslek sahibi yapmışlar. Bu arada da ahi dergahlarında dini, ahlaki eğitim ve terbiye vermişlerdir. Her oğlan çocuğu bir şeyleri herkesten daha iyi yaparak kendini ispatlamak, adeta bir kahraman olmak ve neticede de cemiyete faydalı olup takdir görmek isteği duyar. Eğitim sistemi ona bu fırsatı vermezse ruhunun arzuladığı heyecanı yaşayamaz, mutlu ve mutmain olmaz. İtiraf edelim, ciddi bir eğitim başarısızlığı problemimiz var ve bunu çözmek istiyorsak, meselenin derinliklerine kadar inmemiz şarttır. Bugün eğitim sistemimiz karma olmanın getirdiği problemlerin yanında erkek fıtratına uygun olmayan bir sistemdir. Erkek çocuklarımız kahraman olma açlığını ekrana kan sıçratan internet oyunları oynayıp oyalanarak gidermek zorunda kalmaktadır. Oysa ümmetin gerçek kahramanlara en çok ihtiyaç duyduğu çağdayız. Eğitim-öğretim hayatını erkek çocukların temel motivasyonlarına uygun düzenlesek, onlardaki tabii merakı ve maceracı ruhu harekete geçirsek, onlarda bulunan gizli kabiliyetleri inkişaf ettirebiliriz. Gerçekten de erkek çocuklar, sevdikleri, ilgi duydukları, kullanış sahası olan, onların bir ihtiyacını gideren ya da tesirlerini artıran bilgiyi öğrenmek için içten bir gayretle çabalamaktadırlar. Öyleyse, eğitimcilerin yapması gereken ilk iş, bir bilgiyi çocuğa ihtiyaç ve merak unsuru olarak göstermek olmalıdır. Erkek çocuklarının temel bir motivasyonu da üstünlük duygusunu yaşamaktır. Bu sebeple bir şeyi keşfettiklerini, yapabildiklerini, ortaya bir iş çıkardıklarını aile büyüklerine göstermeye çalışırlar. Aslında bu ipucu bütün bir eğitim hayatı boyunca göz önünde bulundurulsa başarı oranını hayli yükseltecektir. Kısacası bugün marif sistemimizi insan tabiatını eğip bükerek memur ve eleman yetiştiren bir eğitim sistemi olarak değil, alimler, kahramanlar, dahiler, dürüst ve iyi insanlar yetiştiren bir ilim, irfan ve terbiye ocağı olarak yeniden şekillendirmemiz gerekmektedir. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gençlerimizi Eğitmek başlıklı yazısını paylaştık programımızın ilk dakikalarında değerli dinleyenler. Şimdi de bir hikayeyle devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Fatih Karcan imzalı Ömrümün Dersi başlıklı hikayeyi sunacağız değerli dinleyenler programımızda. Yıllardır kahvaltısını yapmadan çıkmışlığı yoktur. Bu babanızda bir değişiklik var ama hayırlısı bakalım. Evet anne, babam son zamanlarda pek bir değişti. Aynen abla, yatsıyı kılar kılmaz yatmaya başladı. Oğlum, babanı bir takip ediversen, iş yerine gidip gitmediğine bir bakıversen ha. O da nereden çıktı annem ya? Adam 22 yılını gömdü o fabrikaya, gitmez mi hiç? Vallahi oğlum, ben pek bir tedirgin oldum. Neden öyle dedin anne? Kızım, babanızın yıllardır bir kere saat kurduğunu hatırlamam. Saat 3, yataktan uç. Anne, sen ne demek istiyorsun? Vallahi kızım, bu adamın işe gidişini ezbere bilirim. Seyrinde olmayan bir şeyler var. Evet, ben de bir kere şahit oldum. Neden bu kadar işkoliksin demiştim. O da Allah muhafaza, fabrikanın bir saat durması bile kaç arkadaşımızın ekmeğine tesir edecek bir bilsen demişti. Oğlum, sana zahmet bir araştır, ne yapet. Kolayı var anne, sen ara sor. Oğlum, öyle değil işte. Babanın bir damarı vardır ki kesseler söylemez bazı şeyleri. En son evin tek erkek evladı Halil İbrahim, tüm cesaretini toplayarak üstlendi bu zor vazifeyi. Babasının çalıştığı fabrikaya vardığında yapılan değişiklikler dikkatinden kaçmadı. İş çıkış saati geçmiş olmasına rağmen babasının çıkmayışı merakının yerini telaşa bırakmıştı. Güvenlik görevlisine, affedersiniz, ben Saffet Usta'nın oğluyum da, kendisi çıkmadı, bir bilginiz var mı? Diye sordu. Saffet Usta? Hangi Saffet Usta? Ne demek hangi Saffet? Burada kaç Saffet Usta var Allah aşkına? Aslında şu an hiç Saffet adında bir personel yok burada. Nasıl yani? Saffet Mutler burada çalışmıyor mu? Hayır, ben işe başlayalı bir ay oldu. Saffet Mutler adında bir kayıt hiç tutmadım. İstersen buyur listeye bak. Halil İbrahim, ürkek bir tavırla aldığı listeyi eline, belki 4-5 defa baktıktan sonra yutkunarak teşekkür etti ve listeyi güvenlik görevlisine geri verdi. Babasının eve geliş saati şaşmazdı. Hemen eve koşup babasının gelişini kollamaya karar verdi. Sokaktaki çay ocağına geçip bir nevi mevzi aldı. Çok geçmeden babası sokağa girdi. Babasının tedirgin adımları Halil İbrahim'in gözünden kaçmadı. Hele bir de etraftan bakan var mı dercesine sokağa kolaçan eder bakışıysa Halil İbrahim'in gözyaşlarına yol verdi. Ertesi gün Halil İbrahim soluğu baba dostu Ekrem amcanın yanında aldı. Baba dostuna başından geçenleri anlattı. Ekrem Bey, aslında Saffet'in sırrına saygı duyarım ama bu sefer iş başka. Evet evlat, baban o fabrikadan çıkarılalı 1,5-2 ay oldu. Sebep? Öğrendiğim kadarıyla fabrika sahibinin oğlu güya özel bir üniversitede endüstri mühendisliği bitirmiş gelmiş. Senin anlayacağın, sözüm ona, yeni fikirler arasında babanın yeri yokmuş. Neden ki? Ne kötülüğünü görmüş babamın? Elbette görmedi. Baban hataları söyleme cesaretini gösterebilecek tek kişi. Anladın sen onu. Şimdi mercan yokuşunda bir toptancının yanında hamallık yapıyor. Neden? Babam yılların tecrübesine sahip bir usta. Kıymetini bilen olmamış mı? Evet. Film de orada kopuyor zaten. Babanın fabrikanın imajını kurtarmak adına sergilediği tavır, beyimizin ters yorumuyla tam bir haysiyet meselesine dönüyor. İş bu kadarla da kalmıyor. Baban çok vasıflı bir usta. Gittiği iş görüşmelerinde, daha önce ne iş yaptığı sorulduğunda işin rengi değişiyor. Çünkü kimse böyle bir elemanı ne pahasına olursa olsun asla bırakmaz. Hatta emekli olduktan sonra bile rica minnet işe devam ettirilir. O tecrübe çünkü kolay kolay yetişmez. Ama her biri ister istemez şu hataya düştü. Böyle birini kimse bırakmaz. Bu adam ya işinin ehli değil ya da güvenilir biri değil. Zaten baban öyle kapı kapı dolaşıp iş arayacak fıtratta biri değil. Durumun fotoğrafını çekmesi çok uzun sürmedi. O yüzden gitti o toptancının yanına, kim olduğundan ve tecrübesinden tek kelime etmeden girdi yüklerin altına. Beni de dinlemedi. Yardımcı olmak istedim ama... Halil İbrahim eve varıp ev halkını karşısına aldı ve olan biteni özetledi ve sıkı sıkı tembihledi. Şimdi bize düşen babamın gönlünü bir nebze olsun evinde sürure erdirmek. Emekliliğine az kalmış, onu öğrendim. Ben de bir işin ucundan tutarım. Biz ne yapıp edip onu emekli olmaya ikna edeceğiz. Sonrası Allah kerim. Ev halkı Halil İbrahim'in bu görüşünde ittifak etmişlerdi. Ertesi gün baba dostu Ekrem Bey Halil İbrahim'i aradı ve dükkanına çağırdı. Ekrem Bey çok kısa ve netti. "Evlat, yeni haberler var. Babanın çalıştığı fabrikanın sahibi son anlarını yaşıyormuş. Adamın son isteği ne olsa beğenirsin."
"Neymiş?"
"Aslında patron bilmiyormuş babanın işten çıkarıldığını. Ona da bir dostu fısıldayıvermiş olan biteni. Adam aynen şöyle demiş. Saffet Usta'yı işe geri alacak ve baş tacı edeceksin. O adam sen baba parasıyla keyif çatarken fabrikayı ve onca personeli omuzlayan tek isimdi. Adam hasta olduğunda bile geldi iki büklüm çalıştı. O ömrü boyunca bir liyakat ve sadakat imtihanı verdi. Şimdi sıra bizde. Eğer o adamcağızı ortada bırakırsan sana hakkımı helal etmem."
"Peki Ekrem amcam, babam bunu kabul eder mi dersin?"
Artık orasını patronun oğlu halledecek."
Halil İbrahim fabrikanın kapısında her zamanki gibi yerini aldı. İş çıkış saati geldiğinde büyük bir heyecan kaplamıştı yüreğini. Ve çıkış ziliyle bir babası göründü fabrikanın bahçesinde. Halil İbrahim'in heyecanı tariflere sığmazdı. Kendisi için de müthiş bir ömür dersi olmuştu bu liyakat ve sadakat sahnesi.
"Hayırdır oğlum, uzun zamandır uğramıyordun."
"Hiç işte, öyle geçerken denk geldi de."
"Hadi oradan, harçlık bitti demiyor da."
"Vallahi babam, senden de bir şey kaçmıyor."
O gün Halil İbrahim'in gönül levhasına kalın harflerle kazınmıştı. Her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın elbet bir bildiği vardı. Belki de bu imtihanın hikmet boyutu babasına değil, kendisineydi.
Evet değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de bugün Fatih Karca'nın Ömrümün Dersi başlıklı hikayesini paylaştık son olarak ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaştık ve programımızı da noktalarken size hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı geceler diliyoruz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.